Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Kopenhag'a gidiyoruz ve 2 senedir orada yaşayan Berna Deniz konuğum. İstek Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tam burslu olarak okuyan Berna, tam 16 yaşından beri 16 senedir aktif olarak iş hayatında yer alıyormuş. Liseden üniversite mezuniyetine kadar Burger King ve Nike gibi hizmet sektöründe part-time çalışırken bir yandan da Koç Grubu gibi çeşitli şirketlerde stajlar yapmış ve etkinlik ajanslarında da hem yurt içi hem yurt dışı etkinliklere uzanan çok geniş bir yelpazede çalışıyor. 2016'da üniversite mezuniyetiyle medya ajansları ve araştırma şirketlerindeki kariyerine başlıyor ve Eylül 2021'de hep hayalinde bir şekilde yer alan Danimarka'ya taşınıyor ve 2 yıldır Danimarka'da yaşayan Berna ile neden Danimarka'yı tercih ettiğini ve Kopenhag'da yaşamını konuşacağız. Aslında ikinci sezonda 31. bölümde Can ve Hande Aksoy çiftiyle Kopenhag'da yaşamayı konuşmuştuk ama onlar önce Dublin'de yaşayıp sonra Kopenhag'a taşınmışlardı ve iki şehri birden konuşmuştuk. Merak edenler o bölümü de dinleyebilir. Ama biz bugün Berna ile tamamen Kopenhag ve Danimarka dosyasının sayfalarını aralayacağız. Berna dedi ki bu podcast'te Kopenhag'a ait bir bölüm kesinlikle olmalı. Bakalım neler anlatacak bize. Hoş geldin Berna.
Hoş bulduk.
Öncelikle ilk sorum şu: yurt dışına taşımak hep aklında var mıydı? Kopenhag fikri nasıl şekillendi?
Hep aklımda yoktu. Gezmeyi ve görmeyi, yeni bir şeyler deneyimlemeyi hep çok seviyordum. Ve böyle bir yere taşınmak, hani İstanbul'dan başka bir yere taşınmakla ilgili düşündüğümde eskiden düşüncem hep şey şeklindeydi. Hani süreli olarak belli bir süre her yere gidebilirim, her yerde yaşayabilirim ama hani ben burayı da seviyorum. Ama daha sonra yurt dışında yaşama düşüncesini sorgulamaya ve istediğimi fark etmeye başladığımda neresi olabilir diye düşündüğümde hep Danimarka vardı aklımda.
Allah Allah, çok ilginç. Danimarka fikri nereden çıktı peki? Böyle bir dizi mi izledin, film mi izledin, bir kitap mı okudun?
Öncesinde hiçbir şey yapmadım. Yani sadece Danimarka, yani hiç öyle bir şey denk gelmedi açıkçası ama hani nedenini bilmiyorum. Hakkında hiçbir şey araştırmamışken bile ve Danimarka'ya bir sempatim vardı, iyi bir hissiyatım vardı. Ama genel konsept olarak soğuk iklim ülke ve kültürlerine kendimi yakın hissediyordum. Onun galiba bir etkisi vardı. Bu düşünce oluşmaya başladıktan sonra Danimarka'ya önce turist olarak 2016'da geldim. O çok kısa bir seyahatti, 3 günlüktü. Ve geldiğimde böyle şey hissiyatı oldu, bir teyitlenmiş oldu. Evet, hissiyatım doğruymuş. Hani ben burayı çok sevdim, çok seviyorum. Ama o zaman tam zamanlı çalışma hayatına yeni başlamıştım. Yine İstanbul'dan taşınma kısmı o an için bir gündem değildi. 2019 gibi daha yurt dışına taşınma düşüncesi olgunlaşmaya başlamıştı. Bu sefer bir haftalığına geldim. Biraz daha uzun kaldım. Biraz daha alıcı gözüyle baktım. İkinci bir teyitti. 2019'dan itibaren de burada iş aramaya başlamıştım. Ve 2021'de zafere ulaştım.
Genel olarak peki turist olarak ziyaret etmekle yaşamak bambaşka deneyimler. Danimarka'ya yerleştikten sonraki deneyimlerin turist deneyiminle nasıl örtüştü mü? Yine aynı hisleri mi yaşadın, yoksa şaşırdığın, zorlandığın bir şeyler olmuş muydu ilk etapta?
Turist olarak geldiğimde zaten o hissiyatımın doğrulanmış olması buraya kendimi çok yakın hissettiğimi görmüş olmama sebep oldu. O yüzden buraya taşındıktan sonra, burada yaşamaya başladıktan sonra da aslında şimdiye kadar yaklaşık 2 senelik sürede 1 yıl 7 ay gibi bir süre oldu aslında. Hiç çok şaşırdığım, kültür şoku yaşadığım ya da zorlandığım bir şey olmadı. Kendimi kültüre çok ait hissederek geldim zaten ve öyle de devam etti. Şöyle bir şey ekleyebilirim ama bunun sebebi şuydu. Hani ben bir Danimarka'ya taşınmak istiyorum dedim ve iş olunca direkt taşındım gibi bir süreç olmadı. Danimarka'ya taşınma düşüncesi yerleştiğinden beri burayla ilgili çok araştırma yaptım. İşte kitap okudum, video izledim, sosyal medyada burada yaşayan insanları takip ettim. Buralı olanları ya da yine göçmen, ekspat olanları ve sadece ekspat olanları da ya da sadece Türkiye'den gidenleri de değil. Şu çok yardımcı oldu. İşte Amerikalı gay bir çiftin Instagram'ı ve YouTube kanalı var. Amerika kültürüyle burayı karşılaştırıyor. Polonyalı bir öğrencinin burada Erasmus için gelmiş, 6 ay geçiriyor, onun deneyimleri. Birçok farklı ülkeden gelen ve burayı deneyimleyen insanların gözlemlerini dinledim, araştırdım. O çok geniş bir mukayese yapmama yardımcı oldu.
Bu aslında çok güzel araştırma yapmışsın yani, çok zekice bir şey yapmışsın. Bazen çünkü bana gelen mesajlardan da şeyi görüyorum. Bazı insanlar hani sadece yurt dışına taşınmış olmak için de bazı kararları veriyor ki aslında bunu da destekliyorum. Bir yerden başlamak lazım, riskleri de almak lazım ama öncesinde iyi araştırmak da güzel ve sadece hani Türkçe kaynaklar değil, farklı kaynaklardan, farklı kültürlerden insanlar neler düşünüyor. Hani o da farklı bakış açıları da sağlayabilir. Hani senin düşünmediğin bakış açılarına erişim sağlamış olabilirsin. O zaman bunların hepsine baktığında genel olarak Danimarka ile ilgili öne çıkan hem zorlayıcı hem güzel yanlar neler? Böyle hani ana başlık olarak ele alırsak.
Danimarka'da yaşam genel itibariyle burada çalışırken ya da okurken hani buraya belli bir şekilde bir işle gelindiği zaman yani bir düzen kurmak çok zor değil. Ülkenin genelinde tabii ki bir güven ortamı olduğu için genelde Nordikler'de zaten tüm sistem güven üzerine kurulu olduğu için bunun verdiği huzur, tüm topluma yansıması, yaşam tarzının çok rahat ve telaşsız olması gibi olumlu yanları var. Zor yanları, ben buraya özellikle çok ilgili ve istekli olduğum için beni zorlayan bir yanı oldu diyemem ama objektif bir cevap vermem gerekirse genellikle insanları en çok zorlayan tarafı iklim olabiliyor. Karanlık, soğuk, kış dönemi, birkaç aylık bir dönem. Bir de genellikle duyduğum yakın arkadaş edinme zorluğu, sosyalleşme zorluğu bir noktada bariyer olabiliyor. Dil bir şekilde bariyer diyemeyeceğim çünkü tüm Nordikler'de olduğu gibi çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Gerçekten mükemmelin ötesinde İngilizce konuşuyorlar ve herkes yani neredeyse her yaşlı insan gittiğiniz her kurumda mutlaka yardım alabiliyorsunuz. Yazılı iletişim danca oluyor yani. Bir evrak geldiğinde o danca geliyor ve izlemeniz gereken belli adımlar olduğunda o böyle pratiklik anlamında zorluk yaratabiliyor. Ama çoğu şey de zaten dijital, dijitalize olmayı çok iyi başarmış bir ülke. Tüm resmi işler dijital olarak postanıza geldiği için danca bile olsa online çeviriyle çok rahat ilerleyebiliyorsunuz.
Arkadaş edinmen kolay oldu mu o zaman? Zorlanmadım dediğine göre.
Evet oldu. Yani genel itibariyle dışa dönük bir insanımdır. İletişim kurmaktan da çok çekinmem. Tabii ki benim çekinmemem yeterli değil. Karşı tarafın da buna açık olması gerekiyor. Orada da genelde daha kuzey ülkelerinde insanların biraz daha kapalı ve soğuk olduklarına dair bir izlenim vardır. Bu yer yer doğru olabilir. Ama benim deneyimim bu şekilde olmadı ya da hani Danlar için, Danimarka'daki insanlar için genel itibariyle yardımsever ve çok arkadaş canlısı olduklarını söyleyebilirim. Bir parantez açayım. Tabii ki yakın arkadaş edinmek öyle çok kolay değil. Hemen bugünden yarına olmuyor. Ama sokakta işte bir yabancıyla ya da bir kafede birisiyle bir iletişim kurduğunuzda size her zaman olabileceği kadar yardımcı oluyor ve güler yüzlü oluyor. Yakın arkadaş edinme konusunda da yine yani birkaç ay içinde iş yerinden olsun, dışarıdaki ortamlardan olsun hem buralı yani Dan hem farklı ülkelerden ekspat hem Türkiye'den gelen ekspat arkadaşlarım oldu. Çok fazla zorluk çekmedim.
Süper. Yani aslında hem Danlarla kaynaşmışsın hem ekspatlarla hem Türklerle.
Orada bir de şey ekleyebilirim. hani birçok bölümde dinledim. Kuzey ülkelerinde daha çok olsa da tabii ki Akdeniz ülkelerine göre yakın arkadaş edinmek ya da hızlı arkadaş edinmek genelde bir bariyer olabiliyor ama oraya da şuradan yaklaşıyorum. Evet, Türkiye'de yakın iletişim kurmak çok daha kolay olabilir ama yakın arkadaş edinmek veya hani iletişimi, ilişkiyi ilerletmek okuldan sonra, yani lise, üniversite arkadaşları çevresinden sonra, ilk iş yerinden, ikinci iş yerinden sonra, yani belli bir noktadan sonra Türkiye'de de aslında yakın çevreyi çok fazla değişip genişletmiyoruz. O noktalarda da hep orayı hatırlıyorum. Ya da hatırlatıyorum çevremde bunun olumsuzluğundan etkilenen insanlar olduğunda.
Doğru, aslında haklısın. Sonuçta Türkiye'de de genelde oturmuş lise arkadaşlarına, üniversite arkadaşlarına arkadaş olursun. Hani iş yerinden de illa arkadaşlıklar oluyor ama o da bir süreç. Aynı şey yine orada da demek geçerli. Yani aynı şey aslında yurt dışına taşınınca da geçerli. Bir efor göstermen gerekiyor. Doğru. Evet, okulla gidince zaten arkadaş edinmek daha kolay. Yani oraya master'a gitmiş olsan, üniversite eğitimi için gitmiş olsan arkadaş edinmek biraz daha doğalken, minik bir çaba gerekiyor. O zaman çalıştığın şirket büyük bir şirket mi?
Global bir şirket ama Danimarka ofisi çok büyük değil. 65-70 kişi aralığında bir sayımız var. Ama Dan olmayan, yani yabancı çalışan sayısı hiç fena değil. Bu 65-70 kişi arasında 15-20 kişi aralığı yabancı. Farklı
Anladım.
ülkelerden gelen insanlar. Türk var, Portekizli var, Brezilyalı var, Fransız var.
Şey de önemli bir şey, yani şirketin tamamen danlardan oluşsa olan çalışma kültürüyle, hani yabancı ağırlıklı ya da yarısının yabancı olması da şirket kültürünü de bence değiştiriyor. Bilmiyorum dan kültürü nasıldır ama benim genel gözlemim bu şekilde, hem konuklarımdan hem kendi gözlemlerimden. İş hayatında farklılıklar var mı peki? Türkiye'ye kıyasladığında direkt Berna gülümseyerek kafa sallıyor. O zaman anlat bakalım, en büyük farklar nelerdi? Seni kültür şokunu sanırım ofis ortamında yaşadın o zaman sen, günlük
Evet.
hayattan ziyade
Ama
olumlu olarak.
buna koşarak geldiğim için güzel anlamda bir şok oldu. En basit haliyle, en sade haliyle özetleyecek olursam, iş ve özel yaşam dengesi en büyük fark. Türkiye'de tabii ki neredeyse tüm sektörlerde veya tüm iş kollarında genel itibariyle çok fazla çalışmaya ya da hayatımızın günlük zamanımızın çoğunu iş yerinde geçirmeye veya işe giden gelen yolda geçirmeye alışkın bir hayat tarzı sürüyorduk. Fazla mesai yapmak birçok iş yerinde çok beklenmemiz gereken bir şeydi. Burada o öyle değil. İş saati sadece iş saatinde. Benim çalıştığım alandan kaynaklı periyodik olarak daha yoğun dönemler olabiliyor veya farklı sektörlerde çalışan insanların da daha yoğun dönemleri tabii ki olabiliyor. Normalde haftalık çalışma saati 37 saatse 40-50 saatlere çıkabildiğimiz tabii ki oluyor. Ama bu telafi ediliyor o yoğun dönem geçtikten sonra. Gerçek anlamda telafi ediliyor. Yani gerçekten o fazla çalıştığın saatlerin karşılığında izin kullanıyorsun ve kendine zaman ayıracağın şeyler yapıyorsun. Bu en büyük farklılık.
Evet, Türkiye'de özellikle bir de senin çalıştığın medya ajansı, araştırma şirketleri, yani birçok şirkette zaten çok uzun mesailer var ama o tür ajans ortamında ya da araştırma şirketlerinde korkunç mesailer olabiliyor yani. Benim arkadaşlarımdan da bildiğim, yani 11'de 12'de çıkmak bile, böyle haftada birkaç gün, özellikle bazı yoğun dönemlerde, proje dönemlerinde falan çok normal ve bu çok yıpratıcı bir şey. O yüzden birçok konumda aslında yurt dışında en büyük fark, hep bunu aynı şeyi söyleniyor. Yani iş yaşam dengesi kesinlikle. Peki iş bulman kolay oldu mu orada? Nasıl bir süreçten geçtin? Var mı verebileceğin tavsiyeler?
Çok kolay olmadı. Birazcık inat etmem, peşinden koşmam gerekti. Bu arada Türkiye'de de aynı şirketin Türkiye ofisinde çalıştım ben. 3 sene kadar çalıştım. Bu şirket 90 kadar ülkede ofisi olan bir şirket. Şirketin iç sisteminde de açılan ilanlar hep yayınlanıyor. Ben her gün sabah işe gittiğimde 2019'dan beri, o zaman bir sene olmuştu, 2021'e kadar her sabah ilk önce Danimarka ofisinde bir ilan var mı diye kontrol ediyordum ama hiç olmuyordu.
Özellikle Danimarka. Vay
Evet.
be.
Evet, özellikle Danimarka ve hiçbir şekilde olmuyordu. Orada da biraz Danimarka piyasasına, iş bulma piyasasına bir parantez açabilirim. Genelde biraz daha kapalı, tabii ki daha küçük bir ülke olduğu için daha böyle iş bulmanın zor olduğu ya da network'ün çok fazla rol oynadığı bir alan iş bulma. Örneğin birçok diğer ülkedeki ilanlar açılırken benim çalıştığım şirkette görebilirken iç portalda Danimarka'dan hiçbir ilan hiçbir zaman görmemiştim. Ama devam ettim takip etmeye. LinkedIn'den, Danimarka'nın kendi özelinde LinkedIn gibi işleyen platformlarını araştırdım. Oralarda bazen paylaşıyorlardı iş ilanı.
Hangileri mesela?
Job Index diye bir tane var. Birçok şirket orada ilanlarını paylaşıyor. Hatta bazen ilan olarak sadece orada paylaşıp LinkedIn'de sadece bunu post olarak yönlendirme yapıyorlar. Öyle bir yer var. O şirkette Türkiye'de çalışırken başarıya ulaşamadım. Türkiye'de de artık yeni bir şey deneyimleyeyim, başka bir şirketin de yaklaşımını göreyim diye pazar araştırmada başka bir şirkete geçmiştim. Ama Danimarka'daki ilanları takip etmeye devam ediyordum. Sadece onunla da kalmıyordum. LinkedIn'de Danimarka'daki ofisteki insanları ekleyip dönem dönem mesaj atıyordum bir ilan gördüğümde. Merhaba, ben işte Türkiye ofisinde şu kadar süre çalıştım. Bu ilana başvurmayı düşünüyorum ya da başvurdum. Görüşmeyi çok isterim vesaire gibi. Birkaç kere böyle git gel oldu. Üçüncü ya da dördüncü bağlantıyı kuruşumda değerlendirdiler. Görüştük ve oldu.
Valla tebrikler Berna, helal olsun ya. İşte pes etmemek, azim ve şu anda Kopenhag'dasın. Bir
Evet.
buçuk yıl, hatta 2 yıldır.
Bu herkes için farklı çalışıyor tabii. Bazı insanlar birçok farklı alternatifle görüşebiliyor, karşısı daha şanslı olabiliyor bu anlamda veya kariyer alanları buna daha müsait olabiliyor. Benim yolculuğumda öyle denk gelmedi. Yani tabii ki bu şirket dışında farklı ilanları da takip ediyordum Danimarka'da ama hiç başka bir yerle görüşme bile yapamadım 1,5-2 yıllık arama sürecinde ki zaten 2020'de taşınmayı hedefliyordum, öyle istiyordum. 2019'a karar verdikten sonra 2020'de pandemi de girince daha da bir baltalanmış oldu. Burada da işe alımlar durdu. Yani uzaktan buranın haberlerini vesaire de takip ediyordum. Piyasalar çok durgundu ama 2021'de tekrar açılmaya başladığında sonunda oldu.
Vay be, işte azim hikayesi. Evet, pes etmeden başvuru yapmak lazım. Gerçekten bak, orada çalışan kişileri ekleyip onlara zaman zaman mesaj atman falan çok önemli. O şekilde de network'ünü de kaybetmemiş olmuşsun. Bir de pes etmeden bakmak sürekli ilanlara. Ben de aynı şeyi yapmıştım. İşte 2013'te üniversiteden mezun oldum. 2015'e kadar sürekli, yani her ülkeye. Bende spesifik bir ülke yoktu kafamda. Yani öne çıkan ülkeler vardı kafamda. İspanya, İtalya, Fransa gibi, ama Avrupa'da birçok ülkeye başvuruyordum. Ne ilan bulursam, yani her gün LinkedIn'den. Sonra 2 sene sonra bir şirket oldu. Derken o şirket işte beni önce İstanbul ofisinde başlattı vesaire. Ama ben de pes etmedim, işte her yöneticiye başlayan, işte ben aslında İngiltere'ye taşınacaktım falan filan. Bu noktada birçok insan bence pes edebiliyor ya da uğraşmıyor. Ama işte uğraşınca, bak sen de 2 yıldır oradasın, harika. Peki iş yerindeki öteki Türk arkadaşın kaç senedir orada?
Onun yeni bir senesi oldu. O da şöyle Türkiye'de aynı ofiste çalışmıştık ama yani çok uzun sürmedi. Ben Türkiye'deki ofiste işe başladığımda birkaç hafta sonra o çıkmıştı. Ama sosyal medyada, LinkedIn'de bağlantımız devam ediyordu. Burada bir pozisyon tekrar açılınca o da genel itibariyle kuzey ülkelerine gitmeyi istiyor ve düşünüyormuş. Burada bir ilan açılınca oraya başvurup bir de bana ulaşmıştı. O şekilde onun da süreci olumlu sonuçlanmış oldu.
Ha, sen hem kendini oraya taşıdın, bir de birini daha yanında taşıdın yani. Vay be.
Köprü olmuş oldum. Denk geldi.
Aa, çok güzel. Peki orada başka Türk arkadaşların var mı, ya da Kopenhag'da böyle bir Türk topluluğunuz var mı?
Var. Şöyle buraya Eylül 2021'de ilk taşındığımda bir ay kadar sonra şanslıydım. LinkedIn üzerinden bir bağlantı sayesinde bir WhatsApp grubuna eklendim. İşte buraya taşınan, Danimarka'ya taşınan expatların bulunduğu, birkaç kişinin inisiyatifle kurduğu bir WhatsApp grubuydu. Ben eklendiğimde 65-70 kişi civarındaydık 2021 sonunda. 2022'nin Mart-Nisan ayında 200 kişiyi aşmıştı bu grup. İnanılmaz bir şekilde expat akını oldu Kopenhag, Danimarka'ya ve onu başka bir platforma taşıdık. Çünkü şöyle bir şey oluyordu. İşte yeni gelen herkesin sorduğu sorular aynı. Ev nasıl bulurum? Vergilerimi nasıl yapacağım? Ehliyet nasıl oluyor? Gibi sorular. Tabii ki eskiden beri orada olanlar için bunlar tekrara düşüyor ve sıkıcı oluyor. Grup işlevsiz hale gelebiliyordu. Ama tabii ki yenilerin de böyle bir cevaba ihtiyacı var ve bilgiler kayboluyordu. Biz de çekirdek bir ekip o grubun içinden bunu bir web sitesi ve foruma dönüştürdük. Danimarka'ya taşınan ekspatlara şu anda ve işte akademik ya da profesyonel sebeplerle buraya taşınan veya taşınması kesinleşmiş insanları üye olarak platforma alıp orada istedikleri gibi bilgi paylaşımı yapabilmelerini sağlıyoruz. Böyle
Harika.
bir topluluk var. Oradan tabii ki ara ara etkinlikler de düzenliyoruz. Yani sosyal görüşmeler oluyor. Oradan da arkadaş olduğumuz insanlar ve görüşme sürdürdüğümüz insanlar var.
Oo, süper. O zaman Kopenhag'a taşınmayı ya da Danimarka'ya taşınmayı düşünüyorsanız Berna'ya ulaşın. Sizi bu foruma ulaştırsın. Can Hande çifti var mı o grupta? Ha, tanıştınız mı?
Görüşüyoruz da yani çok tatlı arkadaşlardır.
Aa, süper. Evet, çok tatlı bir çift gerçekten. Onlarla da ben Instagram'da bana ulaşmışlardı. Berna da Instagram'dan ulaştı. Öyle yolum kesişti. Ne güzel, orada büyüyen bir Türk çevreniz de var demek ki. Ha, peki başka hangi iş alanlarında fırsatlar var? Yani diğer çalışan, mesela Türkiye'den gelen kişiler hangi alanlarda çalışıyor, yoksa çok karışık mı?
Ya karışık ama ağırlıklı olarak mühendislik alanları veya son dönemde doktora, postdoc programlarıyla gelen çok fazla insan oldu. Yani hani akademik anlamda bir şeyler yapan insanlar için de aslında fırsatlar çok, onlar da kesinlikle takip edebilir.
Peki hiç bir adaptasyon sürecinden geçtin mi Berna? Yani zorlandığın ya da hala alışmaya çalıştığın herhangi bir şey var mı?
Kişisel deneyimimde olmadı. Çünkü dediğim gibi ben buraya taşınmaya çok hazırdım. Yani çok istiyordum. Sürekli bir şeyler araştırıyordum. İşim de araştırma olduğu için, yani araştırmayı sevdiğim de sanırım artık belli olmuştur. İşimi severek yapan bir insanım. Sevdiğim konuları araştırmayı daha da çok seviyorum. Danimarka ile ilgili şeyler gibi veya gezmek, seyahat etmek gibi konularda araştırma söz konusu olunca seve seve dalıyorum bilgilerin arasına. Hatta danca çalışmaya da kendi kendime ortada hiç iş ilanı durumu bile yokken, Türkiye'deyken başlamıştım. Küçük böyle bir o turist kitapları arasında da, seyahat kitapları arasında kendi kendine konuş, işte günlük konuşmalar kitapları olur. Bir tane kitapçıda danca olanını bulmuştum ve kendi kendime danca çalışmaya da başlamıştım. YouTube kanalında veya bazı telefondaki uygulamalarda pratik yapmaya başlamıştım. Buraya geldiğimde mesela markette meyve sebzeyi anlıyordum. İşte bazı sebzelerin mesela İngilizcesini hala bilmiyorum. Çünkü hiç yurt dışında gittiğimde sebze yemeği sipariş etmiyorum yani. O yüzden o sebzenin İngilizcesine hiç ihtiyaç duymamışım. Ama tabii ki meyve sebze kategorisinde pratik yaparken dancasını öğrenmiş bulundum.
Şu anda dancan peki ne seviyede? Akıcı konuşabiliyor musun? Anlayabiliyor musun konuşulanları?
Ders de alıyorum, kursa da gidiyorum. Şu anda B1 seviyesinin ortalarında bir yerdeyim teknik anlamda. Ama günlük konuşmada konuşuyorum. Çok akıcı değilim veya çok derin sohbetleri belki uzun süre sürdüremem. Ama bir kafeye gittiğimde siparişimi danca vermeye genellikle dikkat ediyorum. Bir markete gittiğimde bir ürünü bulamıyorsam ilk önce danca soruyorum. Ve biraz ilerleme kaydetmişim sanırım. Çünkü cevabı danca alıyorum. İngilizceye dönmüyorlar. O da güzel bir motivasyon oluyor. Çünkü o buradaki danca öğrenmeye çalışan yabancıların genellikle en büyük ortak sorunu oluyor. Genellikle herkesin hemen İngilizceye dönmesi. Çünkü çok daha rahat iletişim. Ama ben severek öğreniyorum ve konuşmaya çalışmaktan da çekinmiyorum. Hani benden daha iyi bilen ya da daha ileri seviyelere devam etmiş olan Türk ya da yabancı arkadaşlarım da var. Konuşulan her şeyi anlasalar bile kendileri İngilizce cevap veriyor. Bu biraz galiba içe dönük dışa dönüklükle ilgili olabilir. Ya da hani ben o anda bir şey yanlış söylerim diye bir çekinme duygusuna girmiyorum. Pat pat deniyorum. Kafamda ya da işte dilimde ne varsa, hangi kelimeleri biliyorsam bildiğim kadarıyla söylüyorum. Öyle öyle de gelişiyor.
Evet, çekinmemek lazım. Zaten dil gelişimi o şekilde oluyor. Yani her fırsatta konuşmaya çalıştıkça sen de kendi hatalarından öğreniyorsun falan. O yüzden utanmadan girişmek gerekiyor. Ama Nordik ülkelerinde genel olarak İngilizce eğitim seviyesi çok yüksek olduğu için, yani İngilizce dil bilgisi seviyesi çok yüksek olduğundan, insanlar çat diye İngilizce geri cevap verebiliyor. Dil gelişimini biraz köreltebilir. Yani bir süre sonra sen de yeter tamam ben de İngilizce soracağım diyebilirsin, ama sen inanılmaz heveslisin. O yüzden seni hiçbir şey baltalayamaz.
Dille ilgili tabii ki Danca Dil, bir sürü farklı ülkede farklı dil öğrenmeye çalışan takipçilerin de vardır. Küçük tip olarak, kişisel olarak başka ne yapıyorum? Çocuk kitapları alıyorum kendime. Böyle küçük 5-10 sayfalık küçük hikayeler çok yardımcı oluyor. Dışarıdayken çocuklarla iletişim kuruyorum. İşte hani bir anne çocuk baba gördüğümde çok şeyler, iletişimi de çok seviyorlar buradaki çocuklar. Anne baba da bu konuda hani çok rahat. Hani bundan mutlu oluyorlar. Hani bir çocukla göz kontağı kurduysak hemen onunla işte böyle sohbet etmeye başlıyorum ve anne babasına da söylüyorum, Dancam şu anda çocuk seviyesinde böyle pratik yapıyorum gibi. Bir bu tipi verebilirim. Bir de iş arkadaşlarım da çok yardımcı oluyor. Dan iş arkadaşlarım. Hatta bazıları bir iki tanesiyle sadece Danca konuşma gibi bir çerçeve belirledik. İngilizceye döndüğümüzde birimiz herhangi bir şekilde unutup o İngilizceye dönüyorsa fark etmeden özür dileyerek geri Danca'ya dönüyor. Ben İngilizce bir şey diyorsam pardon anlayamadım filan şeklinde tekrar Danca'ya döndürüyor. Böyle böyle kendilerini de daha cesaretlendirebilirler böyle uygulamalarla.
Vatandaşlık için süreç nasıl?
Uzun. Daha o kısmı çok detaylı araştırmadım çünkü uzun bir süre. 9. yıldan sonra başvurulabiliyor. Burada oturulan 9. yıldan sonra. Ve başvurduktan sonra da belli sınavlara girmek gerekiyor. İşte sadece dil değil, hani genel kültür, buranın kültürü, tarihi gibi sınavlar. Ondan sonra oluyor. Oraya daha çok var.
Danimarka kültürünün en sevdiğin yanları neler o zaman? Kültür demişken.
Hayatın tadını çıkarmayı çok seviyorlar. İlk bunu söyleyebilirim. Sonra oradan açabilirim. Dediğim gibi zaten herkes birbirine hani bir güvenle yaklaşıyor. Bir yabancı bile olsanız, birisiyle yeni bile tanışsanız size tamamen güvenilebilir birisi olarak yaklaşıyor. Ve siz bunun aksini yaparsanız o zaman orada geriye düşüyorsunuz. Yani güven çok hayatlarının önemli bir noktasında yer alıyor. Hayatın tadını çıkarmayı... İşlerinde gerçekten çok ciddiler. İş kültürü bu şekilde. Herkes gerçekten işini vaktinde ve iyi bir kalitede yapıyor. Ama iş eğlenmeye gelince eğlenme konusunda da çok ciddiler. Gerçekten tadını çıkartıyorlar sosyalleştikleri anların. Mesela hygge felsefesi var ya da hygge diye İngilizce biraz daha şey yapılabilir. Ben de Danca öğrenmeye başlamadan önce hygge diye okuyordum ama aslında... hygge şeklinde okunuyor. Zaten hani Danimarka'dan çıkan bir mutluluk felsefesi. Başka dillere birebir karşılığı olmayan, çevirisi olmayan bir sözcük. En yakın çevirisi sıcak anlar yaratma, anın tadını çıkarma, o an içinde olma gibi çevrilebilir. Ve bu çok geniş bir kapsama yayılıyor. Yani arkadaşlarınızla da olabilirsiniz, kendi başınıza da olabilirsiniz. Bir kadeh şarabınızın da keyfini çıkartıyor olabilirsiniz. Sıcak çikolata ya da kahve de olabilir. Gerçekten bulunduğunuz ortamda o anı keyifli geçirme, keyifli hissetme hali. Sıcak anlar yaratma hali. Ve bu hayatların her anına yayılıyor. Hatta bunu bir fiil olarak da kullanıyorlar. Hadi şimdi hügeleyelim veya işte birisiyle tanıştığıma memnun oldum kalıbı seninle tanışmak çok hüge şeklinde söylüyorlar. Birçok alanda kullanılıyor.
Şey, bu arada H-Y-G-G-E şeklinde evet. Yazılıyor dinleyenler için de. Eminim bu kelimeyi görmüşlerdi, son yıllarda popüler olan kelimelerden biri, kavramlardan biri açıkçası. Peki Kopenhag'a gelecek olursak, Kopenhag'ın şehir olarak sevdiğin yanları neler? Mesela diğer Avrupa başkentlerinden ne açılardan farklı?
Ben her şeyini seviyorum. Genel itibariyle Dan kültürünü çok sevmem ve buradaki gündelik yaşam tarzına kendimi çok yakın hissetmem çok etkili. Ama güvenli bir şehir olması, hareketli bir şehir olması, yani bir kuzey şehri, soğuk bir şehir gibi bir algısı olan varsa Kopenhag kışın bile öyle değil aslında. Gerçekten insanlar eğlenmeyi çok sevdi, hayatın tadını çıkarmayı çok sevdikleri için hava güzelken, yani güzelden kasıt rüzgarlı ve yağmurlu değilken, biraz güneş ya da biraz aydınlık olduğunda her an dışarıdalar, parklardalar, sürekli bir aktivite yapıyorlar. Kışın karanlık ya da soğuk olduğunda da bu sefer de ya evlerinde o sıcak ortamları yaratıyorlar, arkadaşlarıyla toplanıyorlar ya da restoranlara gidiyorlar. Hafta sonu mutlaka kahvaltıya, brunch'a gidiyorlar. Çok canlı yaşamı seven bir kültür var. Benim için şöyle bir ifade de edebilirim. Böyle Kopenhag ne aşırı küçük, aşırı sessiz sakin, ne de aşırı hareketli, karmaşık, kalabalık. Yani böyle İskandinavya'nın daha güney kısmında olup Avrupa'nın da kuzey kısmında olan benim mükemmel birleşim olarak, mükemmel karışım olarak ifade ettiğim bir şehir. Çünkü hem sakinliği ve böyle o huzur duygusunu veren bir şehir, ama aynı zamanda sıkılmayacağınız bir şehir.
Peki Danimarka'nın diğer yerlerini hiç gezme fırsatın oldu mu? Kopenhag'dan daha mı farklı, ne açılardan farklı?
Bir Bornholm diye adası var, ona gitme fırsatım oldu. Bir de Aarhus şehrine gitme fırsatım oldu. Aarhus da Kopenhag'dan sonraki büyük şehir. Kopenhag'a göre çok daha küçük ama. Yani hani şehri gezme anlamında 2 günlük, 1,5-2 günlük bir zaman yetebilir şeklinde tanımlayabilirim. Ama orası da çok keyifli. Karakteristiği biraz daha farklı ama ana hatları aynı. Yine aynı huzur duygusunu ve keyif duygusunu hissediyorsunuz. Ama Kopenhag'a göre daha küçük.
Valla Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun sorusunu sormak boşa gibi geliyor şu anda. Berna o kadar gülümseyerek anlatıyor ki Danimarka'yı, hani soruyorum ama cevap belli gibi.
Ya evet, hiçbir konuda da büyük konuşmayı sevmem. O yüzden hani ne olur bilemem, bir gün bir şekilde bir anda çok farklı hissetmeye başlamazsam, hani şimdilik ben Kopenhag'ın yerlisi olmaya çok uzun süre devam ederim diyorum.
Türkiye'ye dair özlediğin bir şeyler var mı?
Ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum tabii ki. Ama hani online olarak sürekli görüşüyoruz. O tabii ki fiziksel olarak görüşmenin yerini tutmasa da yardımcı oluyor. Ama özellikle Covid dönemi sonrası zaten Türkiye'de de fiziksel olarak görüşme sıklığımız azaldı. Ya da Covid'den bağımsız. Herkes kendi iş yoğunluğu içinde, İstanbul gibi bir şehir temposu içinde zaten hani daha seyrek görüşebiliyorken, aslında o anlamda birçok gerileme olmadı. Türkiye'ye gittikçe sık sık görüşüyoruz. Yeme içme genelde insanların en çok özlediği şeylerdendir. Benim de tabii zaman zaman özlediğim şeyler oluyor ama yapabildiğim şeyleri kendim yapıyorum özlediğimde. Yapamadığımda biraz özlemenin sakıncası yok diyorum. Gittikçe keyfini çıkartıyorum.
Senin Danimarka'ya da Kopenhag'la ilgili eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Benim sormadığım.
Zorluklara şunu ekleyebilirim. Belki az önce atladım. Buraya gelen insanların Danimarka'da ya da Kopenhag'daki yaşamda nelerde zorlanıyorlar. Türkiye'deki alışkanlıkları bu noktada çok etkili. Tabii ki birçok farklı bölümünde de buna değinen oldu aslında. Hani Türkiye'de hizmet sektöründe hani çok fazla hizmet alabilme ve çok kolay hizmet alabilme söz konusu. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi burada da buraya gelince o bir lüks değil. Öyle bir seçenek çok fazla olmuyor. Biraz daha gerçekten her şeyin prosedürüne göre, işte bir teknik servisten randevu alınması gerektiğinde 6-8 hafta sonraya randevu alınabileceğini bilmek gerekiyor. Hani bunları göz ardı etmeden gelmek gerekiyor. Beklentileri iyi ayarlamak çok önemli. Sadece Danimarka özelinde değil, herhangi başka bir ülkeye göç edersek edelim. Orada bizi neyin beklediğini iyi araştırmak gerekiyor.
Vallahi benim aklımda başka herhangi bir soru yok Berna. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Gerçekten Danimarka kültür elçisi gibi İnanılmaz bir neşeyle gülümseyerek anlattı Berna bütün bölüm. Ama gerçekten azmine ve çabana hayran kaldım. Tebrik ederim tekrardan. Umarım orada çok mutlu bir şekilde çalışmaya ve yaşamaya devam edersin. Katıldığın için de çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Uzun süredir can atarak beklediğim bir şeydi. Beni ağırladığın için teşekkür ederim.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.